Merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özağa. Donanım Haber.com olarak bu videomuzda sizlere San Jose, San Francisco'dan sesleniyoruz. Arkamda duran San Jose Kongre Merkezi'nde AMD'nin APU 2013 geliştirici zirvesi düzenlenmekte. Bugün etkinliğin son günü, aynı zamanda oyun günü. Sony burada bir PlayStation 4 sunumu gerçekleştirecek. Aynı zamanda son dönemin en çok konuşulan oyun aksesuarlarından Oculus VR hakkında bir toplantıya katılacağız. Ve belki de daha da önemlisi, AMD Radeon tutkunu fanlar için burada bir Battlefield 4 oyun turnuvası düzenleyecek. Bunların hepsini yerine takip edeceğiz. Ama bu videomuzu özellikle istedik ki etkinliğin son günü olduğu için biraz daha farklı bir video konsepti ortaya koyalım. Ve etkinliğin tamamını hep birlikte gezelim. Dolayısıyla kamerayı elimize alacağız. Ambient tüm toplantıları sizlere aktaracağız. Oyun turnuvasından görüntüler ve AMD'nin gerçekleştirdiği demo alanındaki oyun bilgisayarları ile ilgili çeşitli görüntüleri de bu video içerisinde sizlere sunuyor olacağız. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım. Hep beraber San Jose Kongre Merkezi'ne girelim ve turumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, San Jose Merkezi'nin içerisine girdik. AMD'nin etkinliği üst katta gerçekleştiriliyor. Ama öncesinde şunu söyleyelim üst kata çıkmadan önce. Hemen arkamda bir tabela var. Burada belki yakın çekim birazdan gireriz zaten. AMD'nin Electronic Arts'la birlikte gerçekleştirdiği Battlefield 4 oyun turnuvası ile ilgili Fan Day gününün duyurusu yapılıyor. 230 numaralı odada gerçekleştiriliyormuş. Bu oyun etkinliğinde bu turnuvayı da gidip yerinde sizler için izliyor olacağız. Şimdi isterseniz üst kata çıkalım. Çünkü bizi ilgilendiren asıl sunum ve toplantılar üst kattaki büyük konferans salonunda gerçekleştiriliyor. Hadi şimdi hep beraber yukarı çıkalım. Üst kata çıktık. Hemen arkamda kayıt masasını görüyoruz. Biz zaten 3 gündür burada olduğumuz için daha önce kaydımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi bizi bekleyen ilk toplantıya gireceğiz. Sony'nin yapacağı PlayStation 4 lansmanına. Lansman alanı, daha doğrusu toplantının yapılacağı büyük salon hemen karşı tarafımızda duruyor. Şimdi isterseniz oraya doğru harekete geçelim. Çünkü Sony'nin PlayStation 4 hakkında, tabii ki bu bir HSA toplantısı olduğu için, yani heterojen sistem mimarisiyle ilgili bir toplantı olduğu için, Sony'nin AMD tercihi ve PlayStation 4'te neden AMD donanımlarını kullandığı ile ilgili yapacağı açıklamaları heyecanla bekliyoruz. Dolayısıyla sözü daha fazla uzatmayalım ve PlayStation 4 sohbetinin toplantısının yapılacağı yere doğru harekete geçelim. Evet arkadaşlar, nihayet PlayStation 4 ile ilgili toplantının yapılacağı konferans salonuna girdik. Birazdan sandalyemizde oturacağız. Etkinliği takip edeceğiz. Sony'nin yapacağı PlayStation 4 ve AMD donanımlarıyla ilgili açıklamaların hepsini zaten video kaydını alıyor olacağız. Şimdi yerimize oturalım. Birazdan toplantı başlıyor. Açıkçası ben de heyecanlıyım. Sony PlayStation 4 ve AMD donanımları hakkında acaba neler söyleyecek? Merakla bekliyorum. Sony'nin Kuzey Amerika Araştırma Geliştirme Bölümü Başkanı Dominic Melanson'dan bazı önemli açıklamaları elde etmeyi başardık. Tahmin edilebileceği üzere sel mimarisinin çok zor bir mimari olduğunu ve uygulama geliştiricilerinin bu mimari adaptasyon konusunda sıkıntılar yaşadığını söyledi Dominic Melanson. Dolayısıyla x86 mimarisinin daha yaygın anlamda kabul göreceğini ve daha fazla sayıda uygulama ve oyunun PlayStation 4 tarafından hayata geçireceğini söyledi. Aynı zamanda PlayStation 4'ün sahip olduğu donanımsal altyapısı itibariyle özellikle GDDR5 tarafındaki tercihin yarattığı yüksek band genişliğinin performansı olumlu katkılar yapacağını ve oyunların yüksek grafik yoğunluğuna sahip oyunların şu an mevcut teknolojiler çerçevesinde en iyi PlayStation 4'te oynanabileceğini söyledi. Bununla birlikte AMD'nin R9 290X ekran kartıyla beraber lansmanı yaptığı True Audio ses teknolojisinin de PlayStation 4'te olduğu ilk defa burada açıklandı. Yani PlayStation 4 daha çevresel, daha gelişmiş bir ses oluşum, ses dünyası için oyunlarda böyle bir atmosfer yaratabilmek adına AMD'nin yeni ses DSP'sinden de faydalanabilecek, yani sesle ilgili olarak özel bir işlem birimi var PlayStation 4'ün sahip olduğu APU'nun içerisinde. Bunların dışında tabii PlayStation 4'ün geleceğiyle ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz. Açıkçası özellikle oyunların gelişimi söz konusu olduğunda PlayStation 4'ün her jenerasyonda oyunların farklı jenerasyonlarında daha yüksek grafik kalitesi sunmaya aday, gelişmeye açık bir donanıma sahip olduğunu söyleyen Melanson aynı zamanda şunu söyledi. Hani burada donanım tarafını bazıları çok mütevazı bir seçimmiş gibi değerlendiriyorlar ama şunu da unutmamak gerekiyor dedi. Zamanla bu donanımların maliyetleri daha da aşağı çekileceği için farklı fiyat segmentlerine kaydırılabilecek PlayStation 4. Dolayısıyla uzun vadede, orta uzun vadede PlayStation 4'ün daha farklı bütçelerde, daha farklı bütçe segmentlerinde olan kullanıcılarının da kolayca erişebileceğini söyledi. Bu hakikaten önemli. Zira sahip olduğu donanım itibariyle PlayStation 4'ü belki bir sene sonra çok daha ucuz fiyatlar almak mümkün olabilecek. Teknolojinin ilerlemesi ve yeni donanımların çıkmasına paralel olarak. Dominic Melanson zaten oyun kökenli bir insan, yaklaşık 20 yıldır da özellikle Sony tarafında PlayStation çalışmalarında yer alan bir isim. PlayStation 1, 2, 3 derken hepsinde bir şekilde imzası bulunan bir isim. Hatta şu an yönettiği ekip PlayStation tarafında özellikle Move'un yaratıcısı olan ekip olarak da gösterilebilir. Yine PlayStation 2 için geliştirilen interaktif kameranın yaratıcısı da yine Dominic Melanson ve ekibiydi. Dediğim gibi bizim istediğimiz böyle derin, teknolojik derin dalış çok fazla olmadı bu toplantıda. Ancak yine de sel mimarisine yönelik olarak yani bir pişmanlık hissiyatının son içerisinde olduğunu görmek ve AMD tarafında bu teknolojisinin özellikle DDR5 ile birlikte harmanlanmasını yaratacağı sinerji burada bir kez daha dile getirilmiş oldu. Bu önemli çünkü AMD'nin burada yaptığı kendi teknolojik demolarında da şunu gördük ki APU tarafında grafik biriminin o potansiyeli ortaya çıkarabilmesine adına yüksek bellek bant genişliğine ciddi oranda ihtiyaç var. Bu noktada Sony'de GDDR5 bellek kullanımıyla bunu sağlamış gibi görünüyor. Tabii Microsoft cephesine bakıldığı zaman 32 MB SRAM'in yaratacağı ekstra bir bant genişliği var ama sistemin genelinin aynı bellek kontrolcüsü üzerinden daha yüksek bant genişliğine ulaşabilmesi adına PlayStation 4 mimarisinin burada bir avantaja sahip olduğunu da söylemek gerekiyor. PlayStation 4 ile ilgili olarak yapılan sunum bitti. Biz de şimdi hemen AMD'nin bu arada Experience Zone adını verdi. Deneyim merkezine girelim. Orada yine farklı cihazlar var. Bunları görelim bakalım. Bizleri ne tür oyun cihazları, ne tür aksesuarlar bekliyor. Şimdi gelin hep birlikte aşağı inelim ve bu cihazları kurcalamaya, oynamaya başlayalım. AMD'nin APU 2013 geliştiriciler etkinliğinde demo alanındayız. Burada birbirinden farklı cihazlar ve bilgisayarlar var. Hepsinin farklı amaç ve görevleri hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi bunlara yakından bakacağız. Bakalım demo alanında AMD bizler için ne gibi bilgisayarlar kurmuş. Hadi gelin hep beraber gezelim. Evet arkadaşlar, şu anda Oculus VR'ın HD versiyonunu test ediyorum. Şunu söyleyebilirim, bu sanal gerçeklik olayı gerçekten sadece oyun dünyasının değil, eğlence dünyasının da geleceği olacak gibi görünüyor. Çünkü şu an örneğin bir sinema salonunun içerisindeyim ve sinema salonunun tamamını görebiliyorum. Karşımda beyaz perde var. Beyaz perdede şu anda Superman filminin fragmanını izliyorum. Ve aynı zamanda sinema salonunun tamamını görebiliyorum. Oculus VR burada bir sunum gerçekleştirdi ve bu sunumda şunu söylediler. Oyun geliştiricileriyle yakın bir işbirliği içerisinde olduklarını ve pek çok modern oyun motorunun Oculus VR desteğiyle güncelleneceğini ifade ettiler. Hakikaten oyunların bu teknolojiye kavuşmasıyla birlikte bambaşka bir boyuta geçeceğimizi söyleyebilirim. Hani ekran kartları hızlanıyor, işlemcilerin çekirdek sayısı artıyor ama bakıldığı zaman oyun deneyimini benzer oranda sıçrama yaşatabilecek yenilikler yok. Hala klavye ve fareye bağımlı gibiyiz. Fakat Oculus VR gibi artılmış gerçeklik uygulamalarıyla beraber herhalde oyunların artık içerisine girebileceğiz. Çok başarılı bir uygulama. Evet arkadaşlar, AMD'nin APU 2013 geliştirici zirvesindeki demo alanında turumuz devam ediyor. Şu an yanımda HP'nin Moonshot adını verdiği ve sunucu dünyasında son dönemin en yenilikçi, en devrimsel çözüm olarak gösterdiği sunucu sistemi bulunuyor. Bu sistemin en büyük özelliği şu. Aslında sunucu içerisinde sunucular var diyebiliriz burada. HP'nin geliştirmiş olduğu bu şasi içerisinde tam 45 tane kartuş takabiliyorsunuz. Bu kartuşların hepsini özel ara birim üzerinden şasinin içerisine yerleştirdikten sonra hepsini bir linkle birbirine bağlayarak 45 tane bilgisayarı aynı anda kullanabilmeniz mümkün. Bilgisayar diyorum çünkü aslında bu kartuşların her birisi birer bilgisayar gibi düşünülebilir. Safe Evet, burada hazır kartuş sisteminden bahsetmişken isterseniz şimdi HP Moonshot'taki bu kartuş sistemine daha yakından bakalım. Şöyle çıkartalım. Görülebileceği üzere kartuşlar şu şekilde. Az önce söylemiştim ya, her kartuşun kendi işlemcisi, belleği ve depolama sürücüsü var. İşlemci zaten soğutucunun altında. Şurada diskimizi görebiliyoruz. HP markasını taşıyan diskimiz söz konusu. Arka tarafta ise belleğimiz var. Her kartuş aynı zamanda bir sistem. Kendi işlemcisi, belleği ve depolama sürücüsü olan bir sistem. Yani sunucu içerisinde sunucu vardı diyebiliriz. Moonshot'la ilgili olarak 45 tane kartuşu Moonshot'a takabilmek mümkün. HP Moonshot aynı zamanda kartuşları birbirine bağlayan ve haberleşmeden sorumlu olan ağ kartını da çıkartabiliyorsunuz. Görebileceği üzere. Aslında tüm iletişim altyapısını, yani sunucu içerisindeki kartuşların paralel olarak çalışması sağlayan altyapısı da bu. Bunu da şimdi tekrar yerine takalım. HP'deki çalışan arkadaşlar sistemi bozdun diye bize kızmasınlar. Ülkemizde oyun odaklı masaüstü bilgisayar dendiği zaman genelde toplama bilgisayarları görüyoruz. Firmaların piyasadan aldıkları kasaların içerisinde kendi belirledikleri oranla donanım koyarak bunları kendi markaları altına sattığına tanık olmaktayız. Eğer onlar oyuncu bilgisayarıysa main gear'in yaptığı herhalde bir uzaylı bilgisayar olsa gerek. Zaten şu an yakından görüyorsunuz, gerçekten de tasarımın bir masaüstü bilgisayarda nasıl olması gerektiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Main gear bu konuda zaten uzmanlaşmış firmalardan bir tanesi. Ne yazık ki Türkiye'de yoklar, ancak zaman zaman haberlerini biz de veriyoruz. Zaten şirketin kurucusu ve CEO'su olan Wolf Santos da tam anlamıyla Türk dostu bir Brezilyalı. Zamanında iş hayatına atıldığında ilk patronu da Türkmüş. Bu ufak anekdotu da bu vesileyle size vermiş olalım. Zaman zaman kendisiyle de yurt dışı etkinliklerde görüşüyoruz. AMD APU 2013 geliştirici zirvesinde demo alanını gezmeye devam edeceğimizi söylemiştik. Şu an yanımda AMD'nin R9-290X ekran kartı üzerine kurulu bir iFinity setup'u var. Yani üçlü bir yüksek çözünürlüklü monitör kullanımı var ve bu monitörler iFinity özel. Yani neredeyse çerçevesiz bir yapıya sahipler. Ne dersiniz? Çok güzel görünüyor değil mi? Ben de istiyorum. Evet arkadaşlar, sabah başladığımız video maratonunda artık saatler akşam vaktini gösterirken sona gelmek üzereyiz. AMD'nin APU 2013 geliştirici zirvesinde bir günü birlikte geçirdik. Size en son teknoloji demo alanında bırakmıştım. Sonrasında iki sunuma daha katıldık. Bunlardan ilki Dyson Genel Teknik Direktörü olan Johan Anderson'un sunumuydu ki kendisi Manful üzerine bir sunum yaptı. Daha sonrasında ise AMD tarafından yine yenisi teknolojilere ilişkin bir sunum yapıldı. Johan Anderson Mantle ile ilgili şunu söyledi. Mantle aslında bilgisayar oyunculuğunun şu ana kadar sıkıntı yaşadığı tüm temel problemleri çözebilecek esnekliğe sahip. AMD bu teknolojiye öncelik etse bile bu teknoloji AMD'nin GCN mimarisine sınırlı olmadığını söyledi Johan Anderson ve Lilian teknoloji üreticilerinin bu teknolojiye, yani Mantle uygulama geliştirme arabirimine adapte olabileceğinin altını çizdi. Özellikle OpenGL ile kıyaslandığı zaman çok daha esnek bir programlama dilini çok daha kolay seviyede sunduğu belirtilen Mantle arabirimi aynı zamanda yine teknoloji dünyasının en büyük sorunlarından bir tanesi olan 2 ya da 3 çekirdekten sonraki ölçeklenebilirlik problemlerinin de önüne geçecek ve modern grafik birimlerinin tüm gücünü ortaya çıkartacak. Aynı zamanda yüksek performans yenisi işlemcilerin tüm gücünü işlemci ve grafik birimiyle harmonik bir şekilde sunabilecek özelleştirmelerin de yine Mantle arayüzüyle birlikte sunulacağını söyledi. Aynı zamanda Johan Anderson, Electronic Arts ve DICE bünyesinde doğal Mantle desteklenen oyunların yapımına başlandığını, özellikle yeni oyunların da yolda olduğunu, 15'ten fazla oyunun Mantle uygulama arabilimi ile güncellenerek bu teknolojinin nimetlerinden faydalanacağını söyledi ki bu yine oldukça önemli bir gelişme. AMD tarafında zaten ekran kartları Mantle arabilimine hazır. Mantle'ın tüm teknolojilerinden ve tüm fonksiyonlarından faydalanabilecek altyapı bu ekran kartlarında mevcuttu. Tabii en büyük beklenti Battlefield 4'e gelecek Mantle güncellemesiyle ilgili. Johan Anderson bu güncellemenin Aralık ayının sonuna yetiştirilmek üzere çalışıldığını, hedeflerinin yıl sonu ermeden önce bu güncellemeyi vermek olduğunu, bu güncellemeyle beraber performans tarafında ciddi kazanımların da oyun içerisinde gözlemlenebileceğini söyledi. AMD tarafındaki sunuma geçecek olursak eğer, AMD'de aslında genel olarak bir toparlama yaptı, bir genel değerlendirme yaparak teknoloji dünyasına bakışını gösterdi. Grafik tarafında en güçlü ve en alınabilir mimariye sahip olduğunu, bununla birlikte görsel tarafta iFinity gibi çoklu monitör teknolojilerinin geliştirilerek yola devam edildiğini, ses tarafına adım atıldığını ve True Audio gibi programlanabilir özel bir ses apisinin geliştirdiğini ve uygulama yapımcılarıyla, uygulama geliştiriciyle paylaşılarak oyunculara hep yeni bir ses deneyiminin yaşatılacağına öncülük edildiğini altını çizdiler. Aynı zamanda iki yeni Fusion işlemcisinin tanıtımı yapıldı. Bunlar Kaveri serisi yüksek performanslı Fusion işlemcilerin altında konumlandırılacak. Özellikle tabletler için senaryo tasarım gücü ya da tabi burada AMD artık TDP'den bahsetmiyor. Isıl tasarım gücünden ziyade olabilir olması muhtemel tasarım gücü açısından 2 watt seviyesine yaklaşan ultra düşük güç tüketimi yenisi Fusion işlemcilerinin yine gelecek yıl piyasaya gireceğinin altını çizdiler. Bu işlemcilerle birlikte AMD ARM tarafında Cortex M5 çekirdeğini de kendi işlemcilerine entegre edeceğinin zaten daha önce sinyallerini vermişti. Artık bu işlemcilerin yeni nesil ultra düşük güç tüketimli Fusion işlemcilerin Cortex M5 çekirdeğine sahip olacağını ve bu sayede bu çekirdeklerin sahip olduğu Trust teknoloji sayesinde güvenliğin de donanım seviyesinde üst düzeye çıkartılacağının bilgisini verdiler. Bu işlemcilerin tamamı 2014'te piyasaya girmiş olacak. AMD ayrıca şunun sinyallerini veriyor. Geleneksel işlemcilerin yanında bu tür özel işlemciler aynı zamanda konsollarda gördüğümüz yine özelleştirilmiş silikon tasarımlarına gelecekte daha fazla önem vereceğini, çünkü belli ihtiyaçlara yönelik geliştirilmiş özel işlemci çözümlerinin pazarda giderek daha fazla ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu, AMD olarak da bu alandaki ihtiyaçları ve boşlukları değerlendirerek alanı özel, ihtiyacı özel, uygulama ya da programı özel silikonlar geliştireceklerini de sinyallerini vermiş oldular. Ben Erdi Özağa, AMD'nin APU 2013 geliştirici zirvesi için San Jose, San Francisco'daydık. 2 günlük çok yoğun bir koşturmaca ve tempo içerisinde buradaki gelişmeleri videolarla sizlere aktarmaya çalıştık. Umarız faydalı olabilmişizdir. Bizden şimdi bu kadar. Çok uzun bir eve dönüş yolculuğu bizi bekliyor. Otele gidip çantalarımızı toplayalım, ekipmanlarımızı güven altında bavulumuza koyalım. Sonrasında da yola çıkalım ve memleketimize kavuşmak üzere havaalanına doğru harekete geçelim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.